Şimdi şöyle bir şey var. Hindistan en keyfi, en kötü, en onursuz despotizmin evidir. Bu sayfa 124'te. En keyfi, en kötü, en onursuz despotizmin evidir diyor. Yani şimdi Çin'de de bir despotizm vardı. Ama bu kadar onursuz değildi. Çünkü Çin'de bütün Çinliler imparator karşısında eşittiler. Çin'de aristokrasi yok. Dolayısıyla feodalizm verebilecek bir şey yok. Yani Çin Komünist Partisi daha sonra Çin'i feodal olarak gösterdi, Mao falan. Yani sanki bir Çin ağalar sınıfı varmış da serfler onun altında eziliyormuş gibi. Çin'in bütününe baktığımız zaman bu doğru değil. Çin'de feodal dönemler oldu. Çin devletin zayıfladığı durumlarda imparatorların konuştuk onu daha önce. İmparatorların gevşek, karaktersiz, güçsüz oldukları durumlarda devlet de karaktersiz, güçsüz olmaya başlıyor ve o zayıflık durumunda bir takım yerel beylikler ya da yerel kişiler şey yapabiliyorlar. Geçici olarak güç kazanabiliyorlar ve bunlar feodalizme benzeyen bir durum ortaya çıkıyor. Şu kapıyı açayım, kesiyorum. Unutmamamız gerekir. Feodalizm her ne kadar kendi içinde mantıklı bir yanı olsa da yasa devleti değil, yasa egemenliği değil. Yani orada derebeyi ve serf ikisi de birbirine bağımlı. Sadece serf bağımlı değil, derebeyi de bağımlı. Derebeyi serften serfe niye bağımlı derebeyi? Serfin hizmeti gerekiyor ona. Yani hem ondan vergi alıyor, yani şeyini alıyor, toprağın ürününü alıyor. Hem de başka türlü hizmetlerde de hizmetler de bekliyor ondan. Dolayısıyla bağımlı. Şey değil. Ama yine de bir yasa olmadığı için, yani devlet denebilecek bir yapı olmadığı için kaprisine kalıyor. Bütün tüzel durum ve türel durum, adalet durumu derebeyinin keyfine kalıyor. Özencine kalıyor diyoruz. Yani orada ussal bir istenç yok. Çin öyle değil. Çin yasa egemenliğinin hüküm sürdüğü bir yer. Hindistan'da devlet yok diyeceğiz. Şimdi 2000 yıl, 3000 yıllık tarihi olan bir yapının bir tek genelleme altına getirilmesi yani güzel değil. Hindistan'da devlet yok dediğimiz zaman İşte burada Hegel'in kendisi gösteriyor. Özellikle şeyden sonra, İslam'la etkileşimden sonra ve Avrupalılarla etkileşimden sonra Hindistan'da takım devletler kuruluyor. Ve bunların başlarında şeyler var. Türkler var ya da Hintliler var. O Gazneli Mahmut'un kurduğu devlet, değil mi? O onun şeyinde ondan sonra orada bir devlet yapılanması görülüyor. Ama bu Hint karakteri değil, dışsal bir faktörün sonucunda ortaya çıkan bir şey. Kast sistemi ortak bir istenci bir yerde şey yapıyor, olanaksızlaştırıyor ve şimdi bunun daha iyi nasıl formüle edilebilir bilmiyorum. Onu belki daha sonra yaparız ama Hegel şey diyor, bir yandan özgürlük kendinde var olan istenç olarak, öte yandan öznel özgürlük olarak eksiktir. Şimdi öznel özgürlük, kendinde var olan istenç ve öznel özgürlük olarak. Bunlar biraz sonra şey yapacağız, fokus yapacağız. Yani bu kavramlar şu an yeni, o yüzden tam yerine bağlayamıyoruz. Kendinde var olan istenç ve öznel istenç. Açıkçası şu, istenç ve duyunç olmadığı için Hindistan'da devlet olamaz. Şimdi Hindistan'da istenç ya da duyunçtan başlayalım. Duyunç var mı? Neden yok? Çünkü Hintlinin duyuncunu Vedalar belirliyor. Duyunç şeydi, doğruyu ve eğriyi bulma ya da yargılama yetisi ve eğer kutsal kitap senin için doğruyu ve eğriyi belirlemişse sen onun doğrusunu ve iyisini kabul ediyorsan kendi duyuncunu şey yapıyorsun demektir. Vazgeçiyorsun, bırakıyorsun ve onun duyunçsuz oluyorsun, açıkçası bu. Ve duyunç özgürlüğün ilkesi. Yani duyunç özgürlüğün bütünü değil. Ama şey, şu anlamda özgürlük, benim hiç kimse, hiçbir güç benim öznerliğime girip beni şey yapamaz, zorlayamaz. Mümkün değil. Stoacıların iç özgürlükleri de buna benzer bir şey. Zincire bile özgürüz dedikleri anlamda bir insanı zincire bile vursalar, işkence bile yaptırsalar, onun duyuncuna ulaşma şansları yok. O duyunç kutsal bir yer gibi bir şey. Dokunulması olanaksız bir yer. Kutsal değil tabii ki. Ama dokunulmaz bir yer. Dokunulamaz bir yer. Şimdi Hint, bütün bir Hint kültüründe, insanlarda, bireylerde eksik olan şey bu. Ve bu istencin temeli. Çünkü istenç özgürlükle bir, ama istenç içgüdü değil, dürtü değil, istek değil, istenç duyunçtan onayını alan belirlenim, öyle diyebiliriz. Eğer duyunç şeyse, yoksa istençten söz etmenin de bir anlamı yok. Yani Hintli aslında gerçek anlamda köle. En gerçek anlamda köle. Çinli öyle değil. Çinlinin şeyi var. Tözsel bir özgürlük var. Hegel o terimi kullanıyordu. Çin'de devlet var ve devlet özgürlük. Ve eğer o devlet şey bile olsa, Çinlinin kendi istancının ürünü olmasa bile, o devletin yasaları, ussal yasalar olarak Çinlinin istancını temsil ediyorlar. Çinli, bütün ilkelliğine rağmen, bütün politik olarak dışlanmış olmasına karşın o yasalarda kendi istenci ve duyuncu tarafından, daha doğrusu kendi duyuncu tarafından onaylanacak bir şey bulduğu ölçüde özgür. Yasa, özgürlük, çünkü yasada benim istencim var. Eğer yasada benim istencim yoksa ve yine de ben yasanın biçimini, içeriğini onaylıyorsam, yasa yine benim özgürlüğümü temsil ediyor. Çünkü o istenç her şeye rağmen benim doğruladığım bir istenç. Hindistan'da bu yok. Bu Manu yasaları denen şey, bunlar yani Çin'de de cezalar var. Orada da haklar çiğnendiği zaman onlara karşı getirilen cezalar vesaire var. Ama Manu yasalarını gördük. Bunlar artık yasa, pozitif yasa değerini ve anlamını taşımıyor. Bunlar boş inanç, boş inancın şeyi, yasalaşması gibi bir şey.
Yani, kastın korunması amaçlı yasalar.
Tabii.
Peki,
kastı doğrulayan, koruyan.
Şuna bakmak gerekmiyor mu acaba? Yani yapılmış yasayı onayladığımız takdirde duyuncumuzun özgürlüğüne aykırı bir olgu ile karşılaşmıyorsak, evet, Vedalara uyan Hintliler bakımından da
Tabii.
Bu söz konusu olamaz mı? Yani o zaman Hegel'in şu açımlamasında bu açıdan bakınca bir aksayan yan var sanki.
Doğru. Ne diyeceğiz buna? Yani Vedalar da Hintli'nin duyuncu tarafından onaylanabilir. Pekala, işte ben Brahman'la karşılaşırsam Brahman kirlenir, gidip kendini yıkasın. Ya da ben Vedaların okunduğunu duyarsam kulağıma kızgın ya dökülmelidir. Bunu evet, onayladığını varsayalım diyor. O zaman özgür mü olacak?
Çünkü bir, birinci...
Onaylıyor mu, mecbur mu kalıyor?
Bir saniye. Ne?
Onaylıyor mu, mecbur mu kalıyor?
Önce başlamış.
Gökyüzünün yasalarında böyle bir şey yazmaz.
Evet, yazmaz. Yani yasaların ussal olması gerekir diye biz. Bu en ciddi şey, düzeltme. Yani yasalar şey değil, kapris değil. Dedik ya, Çin İmparatoru...
Yani o zaman ussal olmayan kuralları yasa olarak tanımlayamayız.
Asla.
Din kuralı.
Yani eğer insanın... ve tarihin açılımına hizmet etmiyorsa?
Yani o dönemin ussallığı var. Şimdi Hammurabi yasaları bugün bize şey gibi görünür, yani acayip görünür. Gelin. Ve tamamen irrasyonel görünebilir. Ama baktığımız zaman o dönemin şeyi içinde düşündüğümüz zaman o yasalar ussal yasalar. Hammurabi yasaları şey değil, bu Hint yasaları gibi.
Ama şöyle bir şey var, yani çağının insanlarına gene de bir şey sağlıyor. Yani
düzen sağlıyor.
Düzen sağlıyor ve
kas düzeni.
Hayır, şey, Hammurabi yasaları.
Hammurabi yasaları ussal.
Ussal. Çünkü insanın gelişimine hizmet ediyor. Yani işte şu kadar arazi, şu kadar bilmem ne falan, evet, gibi kıstaslar var. Ama bu Vedalarda konmuş olan yasalar insanın gizem barındırdığı potansiyel gücün açılımını engelliyor. O bakımdan ussal değil.
Ayrıca da bunlar şeyler, yani Hammurabi yasaları muhtemelen şeyle ilgili, sadece hakla ilgili yasalar, yani hak haksızlık gibi tüze yasaları. Bu manu yasaları boş inanca bağlı yasalar. O yüzden de irrasyoneller ve o yüzden de...
Yani bir yanda hakkı tarif eden bir Kur'an...
Yani
bir
haksızlığı, yanda, yasalar...
Boş inancı Kur'an haline getirendir Kur'anlar.
Evet. Tamam, bu biraz daha yine şey, yani çok ince olarak ele almadığınız bir konu. Yasalar boş inanç tarafından, yani yasaların içeriğini boş inanç belirliyorsa, onlara yasa demek biraz zor. Çünkü yasanın amacı ya da anlamı hakkı işletmek, hakkı yerine getirmek ya da ama şimdi kendisi haksız olan bir durumu ya da bir içeriği yasa yapmak yasayı da yasa olmaktan çıkarır.
Hakla ilgisi olmayan şey yasa,
yani yasa olabilir zaten. Mi? Şimdi bir insan Veda'yı duyarsa kulağına kızgın yağ dökülecek. Bu yasa, bu nesi yasaya benziyor? Hakla ilgisi ne?
Ama Türkçe'de
bu,
bir
açıkça boş inanç. Hammurabi yasalarında böyle bir şey yok. Yani bir rahibin önünden geçersen iki parçaya bölüneceksin. Böyle şeyler yok mu şeyde, Hammurabi'de? Yok yani.
O Türkçe karşılığı, buğuz diye bir şey var Anadolu'da. Yani bu görenek hukukunda çok uygulanan bir şey. Eğer akla aykırı bir şeyi kural haline getirirlerse buğuz diyorlar.
Buğuz. Bunu. Onlar Vedalar ve Manu yasaları buğuz o zaman.
Evet, evet, buğuz çıkacak. Deniyor. Bizim geleneğimizde böyle bir şey var.
Evet. Bir şey diyordun. Tamam.
Ben aklına yani al. İşte onaylarsa kendisi de kabul etmiş konusunda cezaların o kadar yüksek olduğunu,
evet.
Bunun bilinçli bir onaylanma çok da isteyerek yapılacak bir şey. Yani kuralları takip edebilir, evet. Ama onun çok da istençli olduğunu düşünmediğimi söyledi.
Yani evet.
İstenciyle ona...
Ne cezalar şey adil. Çünkü evet. Yani insanı öldürmek demek... kulağına yağ
dökmek. Boyun eğmek yani.
Boyun eğmek. Onaylamaz yani aslında.
Evet. Kölelik. Ya öyle, onlara yasa demek doğru değil. Manu yasaları ne diyebiliriz?
Bireyle bu kadar güçlü olamayabilir. Bu kadar büyük bir baskı ve şey karşısında çok karşı çıkacak kadar güçlü olamayabilir yani insanlar
bireyle
olarak.
Karşı çıkma konusu Budizm olarak kendini gösteriyor. Yani bu irrasyonalizme Hindu dininin kendi içinden karşı çıkış var. Ve Buda'nın yaşamını okursanız belki oradan bir takım şeyler çıkar. Yani o Hindu dininin ne kadar insanlık dışı olduğunu görenler mutlaka vardır. Ve Buda tek değildir diye düşünüyorum.
Bir de biz hep Gandhi'yi yani böyle şey normlarında aldık. Bu, evet. Da benim için enteresan bir söylemek. Yani Brahma olması ve
Gandhi Brahma değil. Indira Gandhi Brahma. Öyle Brahma. Mi? Evet. Kızı Brahma. Gandhi'nin kendisi şeyden Kshatriya ikinci
Kshatriya
kastan.
Ama kast sisteminin devam etmesi ve bununla ilgili bir reform geçmediği
konu. Asla. Asla. Bir temel sorunumuz
ineğe karşı bu anlayış
sorunu. Temel sorunumuz diyor ineğin korunmasıdır.
Evet. Yani bu sanki biz şey gibi görüyoruz. Ben şahsen konu incelenmeden önce. Yani film, onunla ilgili film falan da vardı. İşte pek idealleştirilmiş. Hani mesela işte
bu propaganda yalan.
Ama
temel sorunu ineğin korunması olan bir adamı idealleştirmeyecekler de kimi idealleştirecek?
Yani bu kötü niyetten değil. Bu Hintli ticari bir şey. Tabii şimdi Gandhi filmini biliyorsunuz. O filmi yapan insanlar şey orada idealleştirmişler Gandhi'yi. Bir bilgisizlikten kaynaklanıyor. Yani var mı şimdi ben Hint kültürüne bu tarzda çözümleyen başka bir yazar falan bilmiyorum aslında. Genellikle övüyorlar yani. Şeyi okudum, Britannica'yı okudum. O da objektif büyük ölçüde. Asla böyle bir şey çıkmıyor. Yani Hindistan bugün işte dünyanın en büyük demokrasisi olarak biliniyor şu anda batıdaki. Tabii 1 milyar yani. O benim kullandığım haritalarda da Asya'daki birkaç, 4 tane demokratik ülke var Türkiye'den başka. Bir tanesi Hindistan. Öteki 3'ü şey, Japonya, Güney Kore ve Tayvan. Bunlar demokratik ülkeler. Bir de Moğolistan'ı demokrasi sayıyorlar. Muhtemelen o da Budizm'den ötürü.
Kaç yılında hocam?
Şimdi, şu anda.
Türkistan falan.
Onlar hepsi despot.
Ama anayasal sistem işliyor. Cumhuriyet rejimi olarak.
Cumhuriyet değil, demokrasi. Yani hiçbir imparatorluk değil.
Ama demokrasi mi acaba?
Demokrasi değiller.
Yani çok partili.
Ya mesela Kazakistan var. Kazakistan'da ben orayı bir ara yakından inceledim. Ne bu? Orada bir insanın istenci bütün bir toplumu hizaya çekiyor. Ne partilere izin var, ne seçimlere. Varsa da mesela şu an Kuzey Kore'de şey var, seçimler vardı. Evet, ama seçimlere bütün adaylar parti tarafından teklif ediliyor. Yani ne seçim
var? Tek parti yok ki.
Çok parti var. Hindistan'da evet.
Türkiye'de
ama kas sistemi var aynı zamanda ve biliyorlar ki orada insanlar şey Toprak Bey'i şey dediği zaman belli bir aday gösterdiği zaman kendi kölelerine milyonlarca oy birden o anda gidiyor şeye. Bunlar şey çok geçişlik bu yani net değiller. Aynı zamanda da tabii çok partili bir sistem var.
Parlamento ve çok partili sistemin olması demokrasi yapmıyor bir siyasi rejimi.
Tabii ki.
Yani bir siyasi rejimi demokrasi yapan şey bambaşka bir şey.
Tabii. Yurttaş toplumu onun kriteri şey. Hegel'in yurttaş toplumu dediği şey olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yurttaş toplumunda yurttaş politik istencin sahibi ya da kendisi. Yani parti kurabilir, yasaları yapma sürecine sınırsız olarak katılabilir.
İktidarın denetimi de.
Demokrasi, demokrasi yani halkın istenci demek. Halk terimi belki güzel bir terim değil, onun yerine yurttaşlık istenci diyebiliriz.
Ulusal yasa yapma isteği yani demiştik bir arada. Ulusal yasa yapma.
Devletin amacıyla ilgili bir şey, demokrasinin olup olmaması. Yani bir devletin amacı eğer insan haklarını gerçekleştirmek değilse o hiçbir şekilde demokrasi olamaz.
İnsan haklarını gerçek... Demokrasi olması şey demek, devletin benim istencimi doğrudan doğruya temsil ediyor olması demek. Yani bütün halkın ya da yurttaşların istencini...
Kuramsal olarak böyle ama şey dedi, kuramın içeriğini dolduran anlam nedir ona bakmak lazım.
Herkes payını buluyor kendi istencinden yasada.
Şimdi bu önemli bir konu. Yani tarih felsefesinin temellerinden birisi devlet, devletin kavramı... Devlet istenç, genel istenç ve Çin bir devlet ama Çin devletinin bir istenç olarak halkın istenci değil. Doğrudan doğruya halkın istenci tarafından belirlenen bir devlet değil. Şu an Çin İmparatorluğu'ndan söz ediyoruz. Şimdiki Çin'den değil. Yine de halk ve devlet arasındaki ilişkiye bakarsak şeyi görüyoruz. Halkın devletin istencini, devleti onayladığını görüyoruz. İmparatorun istencini onaylıyorlar. Bunu... ne kadar bilinçli ve eğitimli yapıyorlar diye bir soru soracağız. Ama buna yanıtımız şu olacak. Çin halkının herhangi bir eğitimi yok. Yani bu insanlar şey sürekli olarak karınlarını doyurmak için var oluyorlar. Yani başka hiçbir yaşamda anlam yaşamla en doğrudan bağları o. Sadece karın tokluğuna yaşıyorlar. Bitkisel, bitki gibi yaşıyorlar. Yani kendi folklor kültürleri vardır. Mutlaka şarkı söylüyorlar sanat olarak. Kendi tapınakları var. Bir sürü binlerce tapınak var aslında Çin'de o dönemde de. Öyle bir yaşamların öyle bir yanı da var. Biraz derinlikleri de var. Yani gerçek anlamda bir din kavramı içinde yaşamıyorlar ama yüzeysel de olsa bir şey var, din kavramı var. Onun dışında gelenekleri var, törenleri vesaire, ayinleri. Yani tarladan, pirinç tarlasının dışında
sosyal
de var. Bir parça kültürel, yani özgürce diyelim ya da kültürel olarak kültürel ayırabileceği bir zaman dilimi de var. Ama onun dışında yoksulluk, bilgisizlik, boş inanç ve
tabular.
Savaş dönemlerinde daha da zorlaşıyor koşulları. Yani şimdi bugünkü insanla karşılaştırırsak oldukça şey mutsuz bir durum gibi görünüyor ve gerçekten de öyle. Ama devlet devleti kabul ediyor, imparatoru kabul ediyor. Ya Osmanlılar'da da durum öyleydi. Osmanlı riayası padişahı seçmiyordu. Padişah onların başına geliyor bir şekilde. Oranın kendi iç süreciyle o hanedan oyunlarıyla ya da hanedan dengeleriyle falan içeriden belirleniyor. Halkın imparatorluğu seçmesi gibi bir şey söz konusu değil. Almanya'da Kutsal Roma İmparatorluğu'nda imparatorluğu seçenler yine halk değil ama prensler. Yani orada da seçim şey değil, halka giden bir seçim değil. Halkın devletle buluşmaya başlaması şeyde oluyor işte. Bu Yunan Atina, klasik Atina'da zaten olan bir şey. Orada her yurttaşın politik kararlarda şeyi var, söz hakkı var. Roma Cumhuriyeti'nde yine aynı demokrasi var. Yani özellikle kuruluş aşamalarında halk toplanıyor şeyde Roma'da. Binlerce insan, bazen yüz binlerce insan toplanıyor ve karar veriyorlar. Savaş yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kim komutan seçilecek? Diktatörlük hakkı kime verilecek vesaire. Şey var, senato var, konsüller var ama sık sık da şey yapılıyor. Plebisit ya da referandum denen şey yapılıyor. Bu şey, demokrasi. Atina'da var, Yunan kentlerinde var, Roma'da var imparatorluk başlayıncaya kadar. Ama şeyde Orta Doğu'da Osmanlılar'da, Selçuklular'da ve daha sonraki Avrupa imparatorluklarında böyle bir şey yok. Yani Roma, Atina halkı eğitimli bir halk. Çok eğitimli bir halk. Yani sofistler, Protagoras'ı, Gorgias'ı falan düşünün. Bunlar Sokrates'in, Platon'un şeyleri, diyalog partnerleri, ortakları. Yani öyle insanların öğretmenlik yaptıkları bir kent Atina. Orada yetişen çocuklar, Sokrates'in kendisi de şey, Alkibiades'i biliyorsunuz. Alkibiades küçük yaşta babası tarafından Sokrates'in eğitimine bırakılan bir şey, genç. Ve Sokrates onu şey yapıyor, eğitiyor. Atinalılar, yani demokrasi şey istiyor, gelişmiş birey istiyor ya da erdem. Montesquieu demokrasi erdem rejimidir diyor. Erdem istiyor. Erdem bilgiyi gerektiren bir şey. Dolayısıyla Çin'de a priori erdem yoktur diyeceğiz. Çünkü şey yok, bilgi yok. Yani bilgi olmadan erdem olmaz. Cahil insan erdemli olamaz. Ahlaklı olamaz. Yürekli olamaz. Adil olamaz. Türeli olamaz. Onlar hepsi bilgiye bağlı. O yüzden şeyi düşünürsek, Atina gibi, Roma gibi, ki Roma derken kenti özellikle düşünmek gerekir. Oralarda demokrasi olanaklı. Halkın kendini yönetmesi olanaklı. Bunun şeyi var. Yani zemini var. Çünkü orada muhtemelen 10 bin, 20 bin ya da en fazla 50 bin şey var Atina kentlerinde. Politik yurttaş var. Yani yurttaş diyebileceğimiz sayı bu kadar insanın kararlar vermesi falan şey.
Bunu kuvvetlendirici olarak söyleyeyim. Mesela bir mimar arkadaşlar öğrenmiştim. 6300 tane ayrı yapı var o şeylerde, sitelerde. İşte bizim şeyden.
Kurum olarak.
Evet,
kurum.
Yani düşünün, politik. 6300 tane, bir tanesi bunlardan nedir?
Bina.
En çok söylediğim meydan mesela. Agora
evet. Mı? Agora.
Agora. Bir tanesi Agora. 6300 tane yapı var. Evet. Çeşmeler de bunlar.
Kamusal
konutlar da dahil mi?
Bir şeydir. Yani çok enteresan ya. Büyüklerin konuştuğu yerlerden, kahvelerinden geçecek yollardan geçmesini temin ediyor. Ki bir şey kapar çocuk. Kültür.
Evet, malzeme yetiştiriyor. Malzeme. Spartalılar her gün çocukları cimnastiğe gönderiyorlar. Orada kızlar erkek karışık ve çıplak bir aradalar. Sonra müzik, daha sonra yaşları büyüdükçe işte felsefeye, başka bilimlere, matematiğe falan sıra geliyor. Yani onlar şeyler, süper karakterler yetiştiriyorlar. Yani orada Hegel şey yapıyor, öznel sanat yapıtı diyor. Yani Yunan bireyi, klasik Yunan bireyinin karakterini betimlemek için öyle bir anlatım kullanmış. Öznel sanat yaptı. Yunanlı birey şey, insanın alabileceği en güzel biçimi alıyor aslında. Yani şey değil, henüz tam ideal diyemeyeceğiz çünkü bilgi açısından yetersiz. Mitolojik bir şey, inancı var ve aynı zamanda köleliği şey yapabiliyor, kabul ediyor. Özellikle Sparta karakteri şey, daha kusurlu bu açıdan. Ve bir bakıma karaktersizliğe doğru geçiş görüyoruz orada, göreceğiz. Ama Atina karakteri şey, hayranlık duyulacak bir karakter. Yani
onun tarihlerinde çok abartma var ya. Tarihlerini anlatırken.
Plutarch okuyun. Evet. Plutarch asla abartmıyor. Evet. Plutarch Türkiye'de şu an Yunan klasik kültürü bilinmiyor ne yazık ki. Bu Suat Sinanoğlu'nun şeyi, en büyük isteklerinden birisi o. Ya. Ve ama ne yazık ki şey, bu kültür henüz öyle bir istek duymuyor.
Bir de bu historizm, biz o öyle diyor kitabında.
Evet.
Yani bizim toplumumuzda da bu Marksizm Leninizm yayınlarının çoğalması ve o akımın çoğalmasıyla her şey sınıf mücadelesiyle açımlandığı için tarihin ilerlemesi,
evet. Evet.
O Atina dönemindeki doğan ruh, özgür ruh hiçbir zaman tam olarak değerlendirilmedi. Köle toplumu deyip geçtirildi.
Tabii. Klasik toplum diyorlar. Klasik evet. Toplum. Benim klasik toplum dediğim şey bir evet Marksist klasik toplum.
Yani o sınıf mücadelesi de ilerlemenin bir hani kapısı, momenti evet. Ama hepsi değil. Yani köle olanlar köle sahibi köle yer değiştirebilirdi mücadelesi. Yine aynı şey farklı insanlar arasında devam ederdi ama başka bir şey oluyor.
Onu zorunluluk
olarak. Evet. Onu ilerleten de mücadele değil başka bir şey. Yani insan zihninin.
Olanağı var.
Yani bilgisi ve ahlakça özelleşmesi.
Olanağı.
Yani
geleneksel liselerin kurulması üzerine çırpında adamcağız hiç bir şey yapamaz.
Evet, şimdi o dönemin kültürünü ya da yapısını, belirlenimlerini kalkıp 20. yüzyılın ya da 19. yüzyılın kategorileriyle yorumlamak kadar anlamsız bir şey yok. Yani köleci toplum demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü o insanlar şeyi bilmiyorlar. Henüz insanların doğal olarak eşit olduğunu bilmiyorlar. Kölelik onlar için doğal olan şey. Ve insanların eşit olduğunu öğrendikleri zaman köleliği kaldırıyorlar. Yani orada şey var. Hegel'in bu ikinci tarih tipi, refleksif tarih tipi dediği tarihçilik tarzına historisizm ona benziyor. Yanlış kullanmıyorsam yerini. Orada şey diyor. Ya örneğin Herodot vesaire bunlar tarih yazarlarken dolaysızca tanık oldukları ya da onlara anlatılan olayları kaydediyorlar. Kayıtçılık yapıyorlar bir tür. Burada şey yok. Herodot tarihi düşüncesi tarih bir bakıma. Dolaysız tarih ama reflektif tarihte şey var. Derin düşünce aşamasında yapılan tarih. Burada tarihçi kendi kategorilerini konusuna uyguluyor. Yani 20. yüzyıl tarihçisi demokratik bir toplumdan, örneğin işte bir İngiltere'den, bir Amerika'dan şeye baktığı zaman, geriye baktığı zaman oradaki köleliği şey olarak, haksızlık olarak görüyor. Çünkü kendi toplumunda kölelik şey, tamamen irrasyonel bir şey. Neyse burada şey var, yani bir kültürün kategorilerini ötekine uygulama, bu karşılaştırmalı tarihçilik gibi bir şey. O tarih felsefesi farklı bir şey. Yani Hegel'in
kendi zamanından bakarak değerlendirmek değil de bu zamandan bakarak değerlendirmek söz konusu oluyor.
Şimdi kendi zamandan bakarak değerlendirme dolaşı tarihçilik. Yani onlar hiçbir eleştirel bir olumsuz bir yaklaşım göstermiyorlar. Yani Herodot ya da Aristoteles o kültürü aldığı zaman onu şey yapmıyor. Olumsuzlanmıyor bir yerde. Platon da mesela, Platon kendi kültürünü idealize ediyor devlet. Platon'un devleti aslında Yunan kent devletinin ideal versiyonu. Şey değil, gerçek anlamda ideal bir devlet değil. Bu karşılaştırmalı tarihçilik, bir kültürün kendi dışındaki kültürleri kendi kriterlerine göre ölçmesi, kendi normlarına göre ölçmesi. O tarihçilik. Historismus denen şey o. Historismus denen şey. Belki değildir. Yani bilmiyorum tam olarak neyi kastettiğini daha çıkaramadım ama şimdi eğer
İlber Ortaylı değil, filolojilerin üzerine çok durdu. Kültür bakımından değişik 7 Nisan öğreten insanları yetiştiren bir liseyi düşünüyorum.
Evet.
O zaman UNESCO'da senelerce çalışmış. Bunları yapmış. Hem
bazen filoloji ve müzik dedi yani değil mi? Fakat işte şey eksikti sanki. Gene de önerilen model başka bir uygarlığın çözümlerini bu topluma önermek biçiminde oldu. Yani o başkalarının ayak izlerine basarak eğer yaratıcılık yoksa onu ortaya koymak biraz zor.
Tabii.
Yani Sinanoğlu'nda benim gördüğüm en büyük eksiklik, o kitabı ilk okuduğumda da bunu düşünmüştüm. O gün sempozyumdan çıktıktan sonra da bu kanalda
o mutlaka muhtemelen bunu cevaplayacaktı. Yani böyle bir şey önermiyorum diyecekti. Yani olduğu gibi kopya ederim demeyecek.
Aynı şeyleri böyle reçine sinek ilişkisi gibi ele alabilirsiniz. Öyle değil. Onun ideal değerlerini kendi yaşantının deneyimiyle birleştirip
İşte o noktada somut bir çözüm yok o kitapta.
Aslında eğer o kültürün o kültür buraya çevirseydi, yani şu an yeni çevriliyor. Daha henüz ciddi bir okuma şeydi. O zaman onun nasıl özümseneceği, nasıl
uygulamada neler yapılabileceği ortaya çıkacaktır.
Yani evet. O zaman o kültür bu kültür buradaki şeyi, kültürel düşüklüğü ortadan kaldıracak. Evet. Kesinlikle. Yani bu kültürün çok çirkin yanları var şu an kültürünün. Ve yenileri çıktı biliyorsunuz. Yani bir film yapılmış. 3-4 milyon insan izliyoruz.
Tek kelimeyle.
Evet.
Ne o?
Yani
bu aslında evet. Toplumu aslında ayna tutuyor aslında. Yani o toplum.
Ben biliyoruz ya toplumun şeyini.
Yani hayır o baktığı zaman kendini görüyor, hoşuna gidiyor işte.
Tabii. Yani Türk dünyası estetik olarak muazzam düşük, muazzam, inanılmayacak kesinlikle kadar düşük.
Yani bundan 30 sene öncesine nazaran çok daha alt düzeyde.
Daha da düştü. Çünkü çok köylüler düzeyde geldiler ve evet, köylü zevksiz zaten henüz şey. Yani,
köylüler geldi, köyleştirildi.
Kent yani estetiğini yok köylü etti, geldi, sildi.
Köylü şimdi yarı kent şu anda.
Köylüleştirildi yani. O da şehirler köylüleştirildi.
Tabii,
yani
kent estetiğini sildi evet, ve köyü, hocam, köy kültürünü getirdi
kent. Afyon'la uyutulmalar devre geçirdi ya Çin tarihinde.
Evet. İngilizlerin marifeti.
Afyon
biliyorsunuz ticaret. Afyon
1800'lerde işte.
Evet, opium savaşları yapıldı.
Opium meselesinde ben de bir Çin'den alınmış kitaplar. O kadar güzel anlatıyor ki o sırada İngilizlerin bu iş için Çin'i Afyon'la uyutma proseslerinde 183.000 altın harcamışlar. Bu diyor kendi bütçelerinden %20 daha fazla. Aslında böyle hayret bir şey. Yani o galiba
Çinliler, benim öğrendiğim şey şu, İngilizler Çinlilere opium satarak oradan gelir elde ediyorlar.
Evet.
Bedava vermiyorlar. Ve Çinlilerin buna isyanı şu, bu opium şey yapıyor, insanları hasta ediyor, tembelleştiriyor, yatırıyor, uyuşturuyor vesaire ve bir süre sonra o bozuluyorlar. Hükümet bunu durdurmak istiyor. İngilizler kar kaynakları, kazanç kaynakları kapanmasın diye durdurmamasını istiyorlar ve o yüzden bir çatışma çıkıyor ve o çatışmayı İngilizler kazanıyorlar. İngilizler bu parayla ne alıyorlar? Çin'den aldıkları, opiumdan aldıkları parayla Hindistan'dan çay alıyorlar. Ve o çayı gidip Londra'da, İngiltere'de 5 çayı olarak bisküvitlerle içiyorlar. Evet. İşin şeyi bu. Ekonomik yanı bu. Yani bu görünüyor bir süre sonra araştırırsanız. Ona zarar etmiyorlar sanıyoruz. Yani belki başka daha değişik bir versiyon
var. Bedava veriş falan da var hocam. Hazırlatmak için.
Başlangıçta olabilir başlangıçta ama genel olarak o yani opium karşılığında şey evet alıyorlar. Oradan önemli bir gelir elde ediyorlar ve o parayla şey yapabiliyorlar. Aslında East India Company devletten bağımsız bir şey, şirket ve kendisi bir devlet. Kendi ordusu var, bürokrasisi yani var, yasaları
şey
var.
Her şey var hocam. Kraliçenin teminatıyla kurulu East India'da.
Evet.
Yani hani aslında devletin resmi varlığıdır İngiltere'nin, Hindistan'daki. İngiltere hani şey yapmaz, kendisi var etmez orada askerlerini.
Evet.
Başka bir
tabii, şirket, diyelim. Şirket onu hallediyor.
Şirket orada bir devlet hakimiyetini şey yapıyor, temsil ediyor. Yani East India Company orada evet, İngiltere'dir zaten. Kendi evet, askeri var, ordusu var. Yani gerek de duymuyor başka bir şey.
Evet.
Kamu iktisadi teşekkülü benim.
Yani şey, devlet içinde devlet gibi bir şey bir bakıma. Çıkar çatışması diye bir şey söz konusu değil.
Sonra Aziz Bey Lahore'dan ben bir müzeye gittim. Orada İngilizlerin kendisine kurulduğu bir muazzam deniz akademisi var. Kendisi kurmuş ve oradaki Hintlileri orada yetiştiriyor. Ve karşısında Hintlilerin kendi öz deniz kuvvetleri merkezi yetiştirme bölgesi var. Ve onlar onu çarpıştırıyor. Ve o şeyde görebilirsiniz kaç tane, 40 tane işte kadırga şuradan. Bunlar o 40 kadırgayı öbür 40 kadırgayla çarpıştırıyor.
Eğittiği Hintlileri kendi ordularına.
Yani Hindistan'ın çökmesine sebep olan muazzam bir yetişim ama düşünün şeyi army Hintliler kuruyor. Şeyin
İngiliz Deniz Kuvvetleri. İşte oradan topladıklarını getirdi Çanakkale'de bize abi, karşı kullandı.
Çanakkale'de savaşan İngiliz askerlerinin...
Bombay'dan, şuradan, Gurkalı. Buradan akın akın geldi.
Ben Gurkalı, Gurkalı.
Evet.
Gurkalı.
Çıkaramamıştık.
Şimdi İngilizler Hindistan'ın hemen hemen yarısını yönetim altına almışlar. Egemenlikleri tamamını değil ama yarısı kadar mı diyor Hegel o şeyde. Dönemde.
Sen merak ediyorsun. Ha? İngilizler varken orada nasıl yani kask sistemi nasıl oldu acaba? Mesela bir buraya bir İngiliz karşısında nasıl davrandı falan merak ediyorum.
Evet yani o da şey o dönemin kayıtlarına falan iyice yakından bakmak gerekir. Çünkü bazı noktalarda İngilizler şey yapıyorlar. Oradaki yasaları değiştiriyorlar. İşte Sati yasasını kaldırmaya çalışmışlar, durdurmaya çalışmışlar. Ve belli bir ölçüde başarılı olmuşlar. Ama çok fazla değişiklik yaparlarsa o zaman orada kendileri problem olacaklar ve yine de uzunca bir süre orayı yönetmişler. Onu belki şeyde okuruz. Yine.
Orduyu almak istiyorlar. Daha, bir teybenin 31 hizmetkarı olması gerekiyormuş. Onun için vazgeçiyorlar. Kitapta okudum ben. Orduya Hintlilerden almak, asker almak istiyorlar. Ha. Bir teğmenin 30 bin hizmetkarı, binbaşının da 60 bin kadar bir hizmetkarı olması gerekiyor.
Racadır ya, onlar racadır. Racalıktan
hayır, hayır, teğmen yani. Diyor, teğmen binbaş diyor kitapta. Bulayım istersen.
Tamam da işte, tamam da. Racadan teğmen yapacak.
O zaman...
Savaşçılar kastı Brahman değil.
Yani bu konu çok detaylı ve çok yani. Fazla açılabilecek bir konu. Fintler orada nasıl tanındılar, nasıl güç uyguladılar, yasaları nasıl uyguladılar. Ama her şey... Örneğin Bombay galiba yine şey, Hintliler küçük bir köy ve bu Batı ile ilişkiler sonunda kurulan ve gelişen bir kent. Yani bu tür kültürlerin Batı ile karşılaşmaları ve onlardan etkilenmeleri ve değişmeye başlamaları kaçınılmaz bir şey. Bunun yani olmasaydı falan demenin bir anlamı yok. Biz tarih felsefesinde olan şeyleri çözümlüyoruz. Dikkat çekecek olan şey, Hristiyanlar Hindistan'ı özümseyemediler, dönüştüremediler. Bozdular. Yani oradaki melez bir kültür ortaya çıkardılar. Bugün Hintliler şey yapıyorlar, Avrupalılar gibi konuşuyorlar, İngilizler İngilizce konuşuyorlar, kendi aralarında yer yer. Kitapları, teknolojileri, kent kültürleri falan bunlar hep Avrupa'da. Ama gerisi şey, Hintli. Ama İslam... Kuzeyden geldiği için, yani kuzeyden gelen İslam, iki, o Bangladeş ve Pakistan, ikisi de bunların Hindistan'ın parçaları. Onların ikisi de Hintli aslında, yani Pakistan diye bir şey yok ya da Bangladeşli diye bir şey yok. Ve İslam bunları şey yaptı, özümsedi, yani Hinduizm'den kopardı. Ve bugün Hindistan'ın kendi içinde sanırım 100 milyon üstünde şey var, Müslüman var. Ve yani bu şeyi gösteriyor, o Hinduizm şey, ancak izole, kendini izole ederse sürdürebilir, koruyabilir. Ve yüksek bir kültürle karşı karşıya geldiği zaman şey yapıyor, ortadan kalkıyor. Çünkü yani ineğin, maymun, papağan falan bunların kutsallığını düşün, bu alt bir şey, insan gelişimi açısından. Ya da dinsel gelişim açısından öyle bir şeyden de söz edebiliriz. Daha geri bir evre ve bu insanlık bir anda şey gerçeğe sıçrayamıyor. Yani o aşamalardan geçiyor. Budizme isterseniz haftaya şey yapalım çünkü o da biraz yeni bir konu, ayrı bir konu. Yani onu iyice net olarak alabilmek için biraz zaman gerekecek.
Sonra da İran'a
geçeceğiz.
Orada güzel düştüğü falan mı?
Tabii. Yani İran... Şimdi Hint ve Çin arasında belli karşılaştırmalar yaptık. Yani bütün tablo çok net diyemez. Herkesin kafasında şey... Belki henüz ilk kez karşılaştığımız için şey olabilir. ama o ses oradan geliyor. Bu durduğu zaman onu...
Bu kültürden sonra ikinci bölüm İran dünyasını
Evet. Persler geçiş aşamasında, yani aslında tarih Perslerle başlıyor diyecek Hegel, çünkü Persler ortadan kalkan ilk kültür. Ötekiler duruyorlar. Bugün bile.
Niye var Persler?
Değil.
İran,
İran yeni. İran ayrı bir şey. Mollalar, Çubuk falan ayrı. Pers değil onlar. Yani tabii ki soy olarak
Kürken
aynılar.
Kürken aynı değil mi?
Ama yeni bir kültür. Hindistan, Çin öyle değil. Onlar şeyler, oldukları gibi kalmışlar. Pers, Darius'un, Kyrus'un falan, onların şeyleri, imparatorlukları kalktı. Kalkmadı mı?
Yani İran duruyor.
Yunan, Yunanistan'da duruyor ama bugünkü Yunanlar şey, o klasik Atina'nın Yunanlıları değiller.
Onlar
evet.
Kastır.
Evet.
İşte o da onun gibi işte.
Ama o İranlılar
kaçar. İşte o ayrımı nerede yapacağız? Gel, yani, tamam, şey yapacağız.